Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özdağ.
Bu videomuzda Samsung'un ifada tanıtımını yaptığı ve birdenbire teknoloji dünyasının gündemine oturan Galaxy Kamera'yı inceleyeceğiz. Erdi, Galaxy Kamera sahip olduğu özelliklerle herhalde son dönemde çıkan en değişik teknolojik cihazlardan bir tanesi.
Evet, bu konuda seninle aynı fikirdeyim. Burada Almanya'da Samsung'un tanıttığı iki büyük üründen birisi Galaxy Kamera'ydı. Diğeri de zaten incelemesini yaptığımız Galaxy Note 2'ydi. Şimdi Galaxy Kamera'ya baktığımız zaman Samsung bir açıklığı doldurduğunu söylüyor. Bu nedir? İşte bağlanabildik anlamında telefonlar, üretkenlik anlamında tabletler, ancak fotoğraf tarafında hep bir eksik olduğunu dile getiriyordu Samsung. Piyasaya baktığımız zaman bu eksiği dolduran cihazlar var. Yani Nokia tarafında Pure 808'i gördük. Hani ileri seviyede geliştirilmiş kamerası sayesinde pek çok fotoğraf tutkunun ilgisini çeken bir cihaz oldu. Bunun dışında geçtiğimiz haftalarda Nikon'da üzerinde Android işletim sistemi çalışan Coolpix S800 isimli bir fotoğraf makinesini tanıtmıştı. Ancak Samsung bunları çok ileri taşıyarak belki de ilk defa gerçek anlamda akıllı telefon ve kamerayı bir araya getiren hibrit bir cihaz ortaya koymayı başarmış.
Evet, hemen bir teknik özellik tablosu görüntülerim, incelemelerimizde alıştığımız şekilde. Görülebileceği gibi Samsung Galaxy S3 ile güzel özellikleri olan bir kamerayı, kompakt makineyi bir araya getirmeyi başarmış. Burada aslında cihazı bir fotoğraf makinesi olarak bakarsak eğer 21x optik zoom'a sahip olması, hemen arkasında 4.8 inçlik 1280x720 piksel dokunmatik ekranıyla birlikte bizlere çok keskin görüntü sunabiliyor oluşu ilk öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.
Şimdi Samsung Galaxy Kamera ile ilgili aslında çok net şunu söyleyebiliriz. Bugün piyasadan alınabilecek en güçlü kamera. Neden dersiniz eğer? Bunun arkasındaki en büyük nedenlerden birisi kullandığı işlemci. Çünkü Galaxy S3'te kullanılan işlemcinin aynısı Galaxy Kamera'da da var. Yani 4 çekirdekli bir işlemciye sahibiz. Bununla birlikte cihaz üzerinde 1 GB'da bellek var. Hatta sen Galaxy S3 benzetmesi yaptın. Belki biz buna Galaxy S3 Plus'la diyebiliriz. Üzerine bir de Android 4 bir işletim sistemi var ki menüler çok akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor.
4'lü bir işletim sistemi diyoruz. Galaxy S3 için bile aslında henüz bu sürüm yayınlanmamış durumda. Belki kameradan bunu çekip erdi. Galaxy S3 için yayınlayabilirler. Çünkü kameranın kullandığı ara birimde, kullanıcı arayüzü de Galaxy S3'teki TouchWiz arayüzü zaten.
Evet, çok benzer bir arayüze sahibiz burada. Hani işletim sistemiyle ilgili zaten ya da arayüzün nasıl kullanıldığını zaten ileride anlatacağız.
Evet, ayrıntılıyla sizlere göstereceğiz. Biraz yavaş yavaş bu fiziksel özelliklere de geçelim.
Evet, fiziksel özellikler de belki fotoğraf tutkunlarının en çok merak edeceği konuların başına sensör ve lens gelebilir. İstersen biraz onları anlatalım. Samsung Galaxy kameranın üzerinde 16.3 megapiksel çözünürlüğünde BSI CMOS sensör kullanılmakta. BSI'nin anlamı backside illuminated, yani arka aydınlatmalı bir sensörümüz var. Bu ne demek? Düşük ışık koşullarında bile bu kamera yüksek görüntü kalitesi vaat edebilir bir durumda. Aynı sensör özelliğinde aynı zamanda iPhone 4'te de kullandığını buradan hatırlatırsak eğer belki fikir verebilir. Aynı zamanda baktığımız zaman kameranın lensiyle ilgili olarak şunu da söyleyebiliriz. Geniş açı bir lensimiz var, 23 mm'lik. Bu açıdan bakıldığında hani teknik özelliklerini destekleyebilecek bir lens kullanıldığını görüyoruz. Ve tabii pek çok fotoğrafçı için ISO hassasiyeti de önemli. 100 ile 3200 değerleri arasında değişen ISO hassasiyetini dilediğimiz zaman manuel olarak ayarlayabiliyoruz.
Evet, lens 21x yakınlaştırma yapabiliyor dedik optik olarak. Zaten dışarı doğru bir çıkıntısı var. Ve optik yakınlaştırma yaptığınızda da belki de piyasada görebileceğiniz en uzun lenslerden biri haline alıyor. Oldukça fazla dışarı çıkım yapıyor. Bu bazı kullanıcının hoşuna gitmiyor açıkçası lenslerin bu kadar dışarı çıkması. Fakat 21 kaz zoom yapıp bir de optik stabilizasyonu içine koyduğunuzda ister istemez bu tip durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Optik stabilizasyon dedik. Evet, bu cihaz titreşimleri direkt olarak, fiziksel olarak engellemeye duyarlı bir sensörle donatılmış durumda. Bu da aslında hani günümüzdeki bu dijital stabilizasyona göre çok çok daha kaliteli resimler çekebileceğiniz, el titremelerini çok daha iyi bir şekilde elege edilebileceği anlamına geliyor. Kasası biraz kalın cihazın, fakat arka yüzüne baktığımızda 4.8 inçlik kapasitif dokunmatik ekran bizleri etkiliyor. Ve arka tarafta herhangi başka bir tuşta yer almıyor zaten. Bütün iş tamamen bu dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Bütün menü ayarlarını yapabiliyorsunuz. Hassas ayarlar istediğinizde de yine buraya girip fokus ayarlarını, yine açıklık ayarlarını,
ISO ayarlarını
buradan yapabiliyorsunuz. Üst tarafa doğru baktığımızda ise burada denklanşör tuşunu görüyoruz. Denklanşör tuşunun hemen alt kısmına da, aslında çevresine de
zoom fonksiyonu
teker yerleştirilmiş. Bu hassas bir şekilde yakınlaştırma, uzaklaştırma yapabilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda bu tarafta güç butonu da görüyoruz.
Ve aynı zamanda yine üst kısmı sol tarafına baktığınız zaman iyi gizlenmiş çok ufak bir flaşımız da var. Pop-up flash diyebiliriz buna. Bastığımız zaman birbirinden fırlayan bir flaşımız var.
Evet, oldukça enteresan bir şekilde fırlıyor. Belki de cihazı elinize aldığınızda metal gövdesinde siz de böyle ya bu birazcık olmamış diyebileceğiniz tek nokta bu. Bana birazcık orası hani hoş gelmedi.
Ya bir de öyle bir gizlenmiş ki hani Flash butonunu keşfedildi. Ne kadar orada flash olduğunu tahmin edemiyorsunuz. Ben ilk defa sen basıp flash açtığını fark ettim.
Çat diye açılıyor. Biraz rahatsız edici olmuş. Daha kaliteli bir mekanizma kullanılabilirdi. Çünkü üst kapağı da plastik. Kendi genel olarak çıkarttığı mekanizma da plastik. Elinize aldığınızda, dokunduğunuzda pek güvenlisi vermiyor açıkçası.
Hazır buradan flashlardan da bahsetmişken şunu söyleyelim. Bugünlerde kompakt dijital makinelere yakın boyutlarda olup gelişmiş fotoğraf kalitesi sunabilen aynasız dediğimiz Micro Four Third kameralar da çok popüler. Bu kamera öyle bir kamera değil. Lensini değiştiremiyoruz. Ekstra lens takamıyoruz.
Evet, bu önemli bir konu.
Android işletim sistemini kullanan çok gelişmiş özelliklere sahip ama aynı zamanda kompakt olan bir dijital kamera.
Evet, giriş çıkış portuna baktığımızda micro SD portuna sahibiz. Bu porttan bilgisayarınıza bağladığınızda içerisine takacağınız micro SD kartı okuyabilirsiniz veya cihazı şarj edebilirsiniz. Hemen üzerinde bir batarya da geliyor. Batarya fakat açıp size gösteremiyoruz çünkü alt tarafında alarmla kapatılmıştı burası. Evet. Genel olarak içindeki kartı almayalım diye ellerinden geleni yapmışlar. Fiziksel özellikler aslında kalın bir cihaz diyebiliriz. Taşıması biraz zor.
Yani yaklaşık 19 mm kalınlığı bir cihaz ve 300 gramın üzerinde bir ağırlığa sahip. Hani kalınlık ve ağırlık anlamında ağır bir cihaz ama tabii baktığımızda özelliklerinde kendi sınıfındaki en gelişmiş bir cihaz. Hatta bugün dünyadaki belki de en kendine has, kendine özel bir cihaza karşı karşıyayız.
Şimdi çalıştıralım herhalde aslında biraz da menüleri göstermek kesinlikle lazım. Evet. Çünkü bu cihazın menülerini görmeden aslında, nasıl çalıştığını görmeden neler yapabileceğini anlamak çok zor. Anlatmak da olmayacak. TouchWiz arayüzünü kullanıyor demiştik sizlere. Görebileceğiniz gibi TouchWiz arayüzü zaten quad-core 1.4 GHz işlemci 1 GB bellek üstünde 4.1.1 ile beraber uçuyor diyebiliriz. Uçak gibi çalışıyor sistem.
Tabi Android 4.1.1 ile gelen pek çok özelliği yine burada görmekteyiz. Arayüz hızlandırması burada da kendisini gösteriyor aslında. Bu noktada bütün telefon üreticileri bir an önce 4.1'e geçmeli. Artık kompakt dijital kamerada bile biz bu özellikten faydalanabiliyorsak akıllı telefonlarda hayli hayli olması gerekiyor.
Samsung'u da tebrik etmek lazım yalnız. Gerçekten çok hızlı bir adaptasyon sürecinden geçilmiş. Yeni cihazların hepsinde 4.1.1 görüyoruz.
Zaten şunu söyleyebiliriz. Bugün Android 4.1 kullanarak, yani kullanan resmi tanıtım yapılmış iki cihaz var. İkisi de Samsung'dan. Biri Galaxy Note 2, diğeri de Galaxy Kamera. Bu açıdan bakıldığında bir akıllı kameradan neler bekleyebiliriz akıllı kamera olması için? Hani internete bağlanabilir, Wi-Fi üzerinden dosya paylaşım yapabilir ki artık pek çok kompakt dijital kamerada bu özellik var. Wi-Fi üzerinden dosya aktarımı yapılabiliyor. Ancak bu kamerayı farklı kılan detay Play Store'a bağlanıp, Google'un uygulama mağazasına bağlanıp pek çok uygulamayı indirebiliyoruz.
Dilediğiniz bütün uygulamaları indirebilirsiniz. Bir cep telefonu gibi kullanabilirsiniz cihazı. Bunun altını çizmek lazım. Twitter indirin, Facebook indirin. Cep telefonunuzda kullandığınız gibi kullanın. Zaten hani burada dead trigger'ı da göstermek isterim Erdiren'e ben. Hani tam olarak yani nasıl çalıştığını gösteren bir fotoğraf makinesi üzerinde dead trigger'ı oynayabiliyorsunuz. Bu cihaz böyle bir cihaz.
Hatta piyasadaki pek çok orta üst seviye akıllı telefondan daha iyi oynadığınızı söyleyelim burada. Yani çok zorlamadık bir oyunu. Akıcı seviyede oynayabiliyoruz. Bununla ilgili olarak hatta şunu da söyleyelim. Uygulamalardan bahsediyoruz. Samsung Galaxy Kamera Instagram yüklü olarak gelecek. Standart olarak kutu içlerinden çıkardığınızda yüklü olarak gelecek. Bu ne demek? Çektiğiniz fotoğrafları çok hızlı bir şekilde efektlerle süsleyerek, daha güzel hale getirerek çok hızlı bir şekilde paylaşabileceksiniz.
Tabii Twitter ve Facebook'da atabilir yine kullanıcılar bu özelliklerde. Yine aynı cep telefonunuzda olduğu gibi bu kamerada size sunuluyor. Fakat kameranın arayüzü aslında Android arayüzünden farklı çalışıyor. Yani telefondaki bildiğimiz gibi kamera arayüzüne sahip değiliz. Çok daha gelişmiş bir kamera arayüzümüz var. Zaten bütün kameranın detayları da bu arayüzde yatıyor. Denkleşme butonuna bastığınız anda birdenbire zaten arayüzün değişik bir şekilde gidip kamera arayüzünün geldiğini görüyorsunuz. Ve kamera arayüzü geldikten sonra olay tamamen değişiyor. Ekranda o anda çekim yapmak için size birçok seçenek, birçok sahne sunulmuş durumda. Kamera akıllı kamera olunca Samsung'da içerisindeki işlemcinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanmak istemiş. Kamera yüz tanımının ötesinde çok değişik sahnelerde değişik objeleri takip ederek sürekli fokus yapabilme özelliğine sahip. Mesela bir şelale çekilecek.
Su takibi yapabiliyoruz.
Su takibi yapabiliyoruz. Mesela bulutları çekmek istiyorsunuz, bulut takibi yapabiliyor.
Burada belki time-lapse fonksiyonları da kazandırabiliriz hatta kameraya.
Evet, bunları da çeşitli programlarla kazandırabilirsiniz zaten. Veya diyelim bir grubu çekeceksiniz, kalabalık bir grubu. Kamera hepsinin yüzünü tanıyarak, hepsine en uygun fokus ayarını yapıp aydınlık ayarını ayarlayabiliyor. Zoom yaparken dahi yaptığınız her zoom seviyesinde tek tek yüzleri seçerek bunların teklenip teklenmeyeceğine karar verebiliyor. Gerçekten piyasada hiçbir kameranın sunmadığı bütün özellikleri bu cihaz üzerinde bulabiliyorsunuz. Gerçek zamanlı efektler uygulamak da buna dahil.
Evet, senin anlattığın tüm bu özellikler, hatta üzerine ışık takibi gibi çeşitli farklı fonksiyonlar da ekleyebiliriz. Hatta ışık takibini şöyle söyleyelim. Profesyonel fotoğrafçıların çektiği çeşitli yol fotoğrafları vardır. Arabaya geçerken ışıklarını takip ederek ışık hüzmeleri oluşturursun. Böyle. Arabayı görmezsiniz ama hüzmelerini görürsünüz bunların.
Evet, buna yüksek pozlama değeriyle beraber ulaşılıyor. Evet. Hani uzun süre cihaz pozlamaya açık tutuyor. Belki de hani o bir saniyenin binde birinde gerçekleşen olay burada 5 saniyede 6 saniyede gerçekleşiyor. 6 saniye boyunca sensör açılıyor ve oradan geçen objelerin hepsine baktığı için bir ghosting efekti görüyorsunuz. Işıkların birleştiğini görüyorsunuz. Bu kamera bunun için apayrı bir fonksiyona, apayrı bir sahne seçeneğine sahip.
Ve bunu hani birkaç tuşa basarak yapıyorsunuz. Yani kameranız için özel ince ayarlara gereksin duymadan sadece Smart Pro fonksiyonu altındaki tek bir buton vasıtasıyla bunu yapabilmek mümkün. Bu hakikaten ilgi çekici bir özellik olacaktır. Bunu Smart Pro dedik. Hani biraz pro özellikler olarak gösteriyor Samsung. Bir de Photo Wizard diye bir özellik var. Hani çok kamerayla haşır neşir değilseniz tek bir buton vasıtasıyla 3 adımda olabilecek en ilk görüntüyü yakalayıp kameranın donanımsal özelliklerinden faydalanıp iyi sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Hatta burada az önce yazılımdan bahsetmiştik. Samsung Galaxy S3'te yaptığı gibi Galaxy Kamera'da kullanıcılara 50 GB'lık Dropbox alanı veriyor. Burada da bulut bilgisayarı dosyalarınızı atarak dediğiniz her yerden internet üzerinden bu fotoğraflara ulaşabilirsiniz.
Tabii cihazın şimdi hep anlatıyoruz özelliklerini. Aslında biz birkaç tane de fotoğraf çekmeye çalıştık. Hani o hengame altında, o kalabalık altında sizler için birkaç örnek fotoğraf çekip bunları kendimizi yine fotoğraf makinesi üstünden e-postayla göndererek kayıt altına aldık.
Hazır e-posta demişken şunu da söyleyelim. Samsung Galaxy kamerada Wi-Fi desteği var, 3G desteği var, hatta 4G desteği var. Maalesef bu 4G'yi daha birkaç yıl muhtemelen kullanamayacağız ancak uyumlu ortamlarda, uyumlu ülkelerde 4G üzerinden bu telefonla yüksek hızda fotoğraf ve video transferi yapabileceğiz.
Zaten biz de fuarında 4G'sinden yararlandık. Fotoğraflara baktığımızda çok bir şey ifade etmiyor aslında fotoğraflar. Gerçeği söylemek lazım çünkü çok fazla kalabalık vardı.
Değişken ışık ortamı vardı.
Fakat fotoğrafları çekerken şu sorunu da yaşamadık değil. Kamera herkesin yüzünü tanımaya çalışıyordu o esnada. Ve zoom yaparken her bir seviyede o kadar yavaşlıyordu ki inanılmaz. Yani böyle sıkıntıları da yok değil kameranın. Mesela siz zoom yapmaya çalışıyorsunuz, kamera o sırada yüzleri tanımaya çalışıyor. Fotoğraf tuşuna basıyorsunuz, çekim yapamayabiliyor. Çünkü o sırada işlemci yoğun bir şekilde yüz tanımayla meşgul. Bu tip sıkıntılar oluyor kamerada. Hani tam biraz oturmamış test örnekleri için.
Belki de şöyle bir espri yapabiliriz. Cihaz çok akıllı olunca ben diğerlerinden farklıyım, hepsini tanırım diye bir havada oluşabiliriz.
Evet, hepsini tanırım diye bazen ortamı karıştırabiliyor. Fakat hani geleceği olan çok değişik bir sektör. Belki ileride SLR kameralarda dahi bu tip çözümler görmeye başlayabiliriz. Kamerayı çok şey kazandırıyor çünkü.
Kesinlikle en nihayetinde zaten Android tabanlı bir sistem olması, açık kaynak tabanlı bir sistem olması vasıtasıyla yani burada muhtemelen pek çok yazılımcı bu cihaza özel çeşitli çözümler yapacaktır. Hatta muhtemelen kıracaklardır bu cihazı ve üzerine optimize edilmiş, özelleştirilmiş bir takım ROM'lar, yazılımlar atacaklardır. Yani bu açıdan bakıldığında bu sorunlar giderilebilir. Aslında bahsettiğimiz bu sorunların çoğu yazılımsal zaten. Çeşitli firmware güncellemeleriyle aşılacaktır diye
evet,
düşünüyorum.
Evet, video kaydı yaptık fakat ne yazık ki o anki durumdan dolayı, aksaklıktan dolayı videoyu bir türlü yanımıza alamadık. Kendimize e-posta olarak da gönderemedik. Android'in Gmail sistemi 70 MB'ın üstündeki dosyaları eklememize izin vermedi direkt olarak kendimize e-posta olarak göndermeye. Fakat video çekerken yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi, ortam çok aydınlık olmasına rağmen yüksek zoom oranı girdiğinizde çok fazla noise oluyordu videoda. Yani sanki dijital zoom yapmışız gibi oluyordu. Bu da enteresan durumlardan bir tanesiydi açıkçası.
Zaten kompakt dijital kameralarda maalesef hani bahsedilen o üst yakınlaştırma noktasında görüntüde kirlenme, noise dediğimiz bu tozlanma ya da benzeri görüntü kirliliği sorunlarının oluştuğunu görüyoruz. Yani bu noktada Samsung Galaxy kamerayı bu an hani en büyük sıkıntı yaşayan cihaz olarak göstermek yanlış olur. Ancak yine de dediğim gibi özellikle video esnasında yakınlaştırma yaptığımız zaman biraz belki çektiğimiz ortamın etkisiyle görüntüde bozulma yaşadığımızı söyleyebiliriz.
Evet, aynı zamanda şunu da belirtelim. Hani görüntüde bozulmayı yaşadık. Video esnasında zoom yaparken yine kamera oldukça fazla yavaşlıyordu. Bu da dediğimiz gibi hani yazılımın biraz daha şu an ilk başların olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kameranın çıkmasına biraz daha zaman var. Bu süreçte yazılım geliştirilecektir. Tabii şunu da altını çizelim. 1080p'de 30 kare saniye. Eğer daha da aşağı çözünürlükte inerseniz 720x480 gibi 120 kare saniye videolar, süper slow motion videoları bu cihazda hazırlayabiliyorsunuz. Açıkçası genel olarak resim kalitesi ve video kalitesi benim deneyimlerim açısından değerlendirmem gerekirse cihaz mükemmel fotoğraflar çekmiyor. Ama yaratıcı çalışmalar yapabilmenize büyük olanak sağlıyor.
Ki şöyle bir avantajı var. Donanımsal olarak süper fotoğraflar çekmesiyle bile yazılım tarafı o kadar güçlü ki işte Autodesk'in yaptığı yazılımlarla, Adobe'nin yaptığı yazılımlarla, Instagram gibi yazılımlarla fotoğrafınızı daha görkemli bir hale getirip paylaşmanızı mümkün kılmışlar. Hani bu açıdan muhtemelen sektörün geleceği bu yöne doğru kayacak. Çünkü hep donanım konuşuyorduk. İşte SLR kameralar, süper lensler, ileri seviye çekim yetenekleri vesaire. Ama yazılım tarafı hep üreticinin size verdiği yazılım sunuluydu. Şimdi Android gibi açık kaynak bir platformumuz var. Ve bunun vasıtasıyla beraber donanımın yetmediği yerde yazılım devreye girerek daha görsel yaratılmış çözümler göreceğiz gibi.
Evet, hemen size performans tablosu sonuçları da yayınlayalım. Tabii ki Android üzerinden benchmark yazılımlarını indirdik. Belki de ilk test sonuçları rastlıyorsunuz bu tip bir kameranın üstünde yapılmış benchmark sonuçları.
Ki zaten biz bu testleri yaparken insanlar bize bunlar ne yapıyor diye de bakıyordu açıkçası. Evet. Alışıla gelmiş bir durum değil.
Burada testleri sadece sizlere sonuçları, karşılaştırma tabloyu sunuyoruz. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Cihaz çünkü daha ilk yazılımında olduğu için burada yapacağımız yorumlar biraz yanlış anlaşılabilir. Hı-hı. Cihazın piyasaya sürülen sürümünün üstüne test yapıp aslında bunları yayınlamak çok daha doğru olacaktır. En azından hani içindeki işlemci neler yapabileceğiyle ilgili bir değerlendirme yapabilirsiniz burada. Pil performansı için ise pek umutlu olmadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü biz cihaz üstüne çok fazla uğraşmadık aslında. Hani 45 dakika ekran açık kaldıktan sonra %80'lerden direkt %25'lere batarya süresi düşebiliyor. Bu da hani bu kadar özelliği içinde bulunduran bir fotoğraf makinesinin bazen kullanıcılara negatif bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Yani bu fotoğraf makinesi aslında çok fazla fotoğraf çekmeye odaklı olması lazım. Hı. Fakat kullanıcılar fotoğraf çekmek yerine yani oynamak veya benzeri işlerle biraz meşgul olurlarsa belki de günün sonunda hiç fotoğraf çekemeden eve dönebilirler.
Tabii pille ilgili şunu söyleyelim. Samsung Galaxy kameranın üzerinde 1650 mAh kapasiteli bir pil var. Bu ne demek? Galaxy S3'te kullanılan pilin %25 daha az kapasiteli bir versiyonu kullanılıyor bu cihaz üzerinde. Donanım olarak baktığımızda 4.8 inç büyüklüğünde bir ekranımız var. İşlemci Galaxy S3'te kullanılan işlemcinin aynısı. Ancak bununla birlikte çok fazla kamera özelliği var. Daha iyi bir flaşı var. Dolayısıyla hani pil konusunda sıkıntı yaşayacağımız aşikar. Geleneksel dijital kompakt makinelerle kıyaslandığında ki 3G, 4G ve Wi-Fi olduğunu unutmayalım burada. Yani pil konusunda muhtemelen pek çok kişi tatmin etmeyecek bir seviyede yer alacaktır. Burada tabii kullanım şekline bağlı olarak da tabii bu değişebilir. Hani sürekli yanında bir kamera bulunsun ancak ihtiyaç duyduğunda çıkarım çekim derseniz pil yeterli gelebilir ancak böyle gelişmiş bir cihazı sadece fotoğraf çekmek için de kullanmayacağız
muhtemelen. Evet, yanımızda o kadar büyük bir cihaz taşırken belki de tablet olarak kullanmak isteyeceksiniz, eve girmek isteyeceksiniz. Bu tip durumlarda ne yazık ki bilin ki fotoğraf çekim sürenizden, fotoğraf çekim sayınızdan ne yazık ki feragat ediyorsunuz. Bu da aslında kullanıcıları bir ikilemde bırakacaktır. Akıllı bir cep telefonuna sahip olup bir kompakt daha küçük makine mi taşıyacaklar? Hı. Yoksa ikisini bir arada taşıyıp daha kötü bir cep telefonu mu taşıyacaklar? Seçim yapacaklardır burada büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Biz burada videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hani son bir yorum yapmamız gerekirse Samsung tarafında gerçekten bu sefer çok etkileyici ürünler gördük. Nota 2 gücüyle, performansıyla, yarattığı yeni kategoriyle çok çok etkileyici bir cihaz olmuş. Note'un gerçekten iyi bir devamını gördük o tarafta. Galaxy kamera ise hiç görmediğimiz, hiç kullanmadığımız bir şeyi bizlere sunuyor. Tabii ki eksikleri olacaktır. Sonuçta bu ilk sürüm, ilk denemelerden bir tanesi. Ve ilk deneme olmasına rağmen bunca özelliği kolay kullanımlı bir beraber bizlere sunabiliyor olması da Samsung'u tebrik etmemize yetiyor açıkçası.
Evet, kesinlikle. Ben de hani son sözlerimi söylemeden önce birkaç ekleme yapayım. Cihazla birlikte çok fazla sayıda aksesuarı Samsung piyasaya sunacak. Akıllı kapak, kapaklardan tutun da renkli taşıma kılıflarına kadar, hatta profesyonellerin ihtiyaç duyabileceği bir takım çekim araçlarına kadar çok fazla sayıda aksesuar Galaxy kamerayla birlikte satışa sunulmuş olacak. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Bu kamerayı Samsung büyük ihtimalle operatörler vasıtası üzerinden verecek. Yani aynı bir telefon alır gibi bir GSM operatörler üzerinden satışı daha fazla yapılacak gibi görünüyor. Satış tarihi olarak da şunu söyleyelim, hani Samsung'un açıkladığı tarih olarak. Ekim ayında bu cihaz piyasaya çıkmış olacak. Fiyatı belli değil. Ancak çok ucuz olmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü donanım tarafında Galaxy S3'e yakın.
Evet.
Üstünde pek çok kamera özelliği getiren bir cihaz. Ve kendi alanında yeni bir kategori yaratan cihaz. Muhtemelen fiyatı ilk başlarda üst seviyelerde yer alacaktır.
Galaxy S3'ten daha pahalı olabilir. Çünkü Galaxy S3 donanımını düşünün. Üstüne 16 megapiksel çok değişik özelliklere sahip 21x optik zoomlu bir kamerayı ekleyin. Sadece konuşamıyorsunuz.
Evet, sadece konuşamıyorsunuz.
Sadece konuşamıyorsunuz. İnternet bağlantısı, Android o tarafta sizin için sunulmuş durumda. Ben fiyatını açıkçası 2500 lira 2000 lira arasında bir banda yerleşeceğini düşünüyorum.
İşte o noktada yavaş yavaş yani o seviyelere geldiğimiz zaman işte aynasız kameralar, bazı SLR kameralar olduğunu da görüyoruz. Burada Samsung'un ürünü nasıl anlatacağı ve kullanıcıların bu üründen neler isteyeceğine bağlı olarak cihazın piyasa başarımı kendisini gösterecektir ancak kendi alanında çok özel bir cihaz. Samsung'u da ben burada tebrik etmek isterim. Neden dersen Note'dan sonra yine yeni bir kategori yarattılar ve muhtemelen benzerliğe gelecektir. Çünkü çok fazla sayıda Çinli yönetici, Çinli fuar katılımcısı cihazı yakından inceliyordu. Muhtemelen benzer cihazlar, benzer kullanım cihazlar hızlı bir şekilde piyasaya girecektir.
Yani belki de şimdi günahlarını almayalım. Böyle kılıflar yapabilmek içindir. Fakat hepsi Note kağıdında ölçülerinden tutun da hani lensin açıldığında nasıl bir açı aldığını, içteki lenslerin boyutlarına varasıya kağıtlarında tek tek ayrıntılı çizimler de mevcuttu. Gelip oraya çiziyorlar. Belki de kılıf üreteceklerdi, bilmiyoruz, fakat belki de benzer bir kamerayı yapabilmek için şimdiden ters mühendisliğe başlamışlar.
Kim yapar bilmiyoruz ama muhtemelen Android işletim sistemini kullanan, akıllı telefon özellikleriyle bezenmiş, ileri özelliklere sahip kameralar piyasaya dolduracak gibi görünüyor.
Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.